emeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 10 Ağustos 2020 Cuma, Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Efendim, bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sevgili dinleyicilerimiz, 1. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ve Osmanlı Hükümeti arasında 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Anlaşması'nın üzerinden tam 100 yıl geçti. Hayatın Sesleri'nde bugün Sevr Antlaşması'nı konuşacağız. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal telefon hattımızda olacak. Kendisiyle Sevr'i konuşacağız. Ardından Yaşayan Türküler köşemiz var. Yaşayan Türküler köşemizde bu hafta Şenolas'ın Ürgüp türküsünün öyküsünü sevgili Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinleyeceğiz. Efendim, Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzikle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Cümle alem duydu duymadın gönlümün ilk yangınını. Her gelen halime acıdı, sen oralı bile olmadın. Okyanuslar yandı yakmadın bir küçük sevda ateşi. Hiç mi sevdalı bakmadın, hiç mi görmedin güneşi? Sular seller gibi düştüm yar, gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Cümle alem duydu duymadın gönlümün ilk yangınını. Her gören halime acıdı, sen oralı bile olmadın. Okyanuslar yandı yakmadın bir küçük sevda ateşi. Hiç mi sevdalı bakmadın, hiç mi görmedin güneşi? Sular seller gibi peşine düştüm yar, gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Her zaman aşkın peşindeyim, durdurak bilmez yüreğim. Gel günahım ol ne çıkar, her çiçekte misafirim. Sular seller gibi aşığım, benim yerim senin kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde sizlerle yolculuğumuz devam ediyor. Efendim, bugün Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümü, Sevr'i konuşacağız. Osmanlı'yı Sevr'e götüren şey neydi? Sevr Antlaşması nasıl bir anlaşmaydı? Önemi neydi? Vahdettin'in Sevr Antlaşması'ndaki rolü neydi? İmzaladı mı, imzalamadı mı? Tüm bunları kimle konuşacağız efendim? Tabii ki Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal'la. Sayın Aysal, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükümeti arasında imzalanan Sevr Antlaşması'nın üzerinden 100 yıl geçti ve bugün yıl dönümü. Osmanlı'yı Sevr'e götüren şey neydi? Dilerseniz buradan başlayalım.
Tabii ki. Yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Sevr 100 yıl önce, bugün sizin ifade ettiğiniz üzere, imzalandı. Tabii Sevr 13 bölümden oluşmakta ve toplam madde sayısına baktığımız zaman 433 maddeden oluştuğunu görüyoruz. Tabii Sevr açık ifadeyle, ki bunu ben söylemiyorum ama bunu o dönemin tarihçileri yazdı derlerdi. Hepsi aşağı yukarı aynı şekilde dile getirirler. Belki de derler Osmanlı tarihinin en kara lekesi, en ağır antlaşması olarak pek çok tarihçi Sevr'i bu şekilde görür. Tabii Sevr, Birinci Dünya Savaşı'nın barış antlaşması. Bildiğiniz üzere 1914'te başlayan ve 1918'e kadar devam eden kanlı küresel bir savaş, Birinci Dünya Savaşı var. Ve Osmanlı Devleti bu savaşa işte 1914'te girecek. Yani 11 Kasım 1914'te girecek. Ve aşağı yukarı 7 ayrı cephede, tabiri caizse Mehmetçik aslanlar gibi mücadele edecek. Ama biz şunu görüyoruz, hepimiz biliyoruz ki bir tek Çanakkale cephesinde galibiyetimiz var. Deniz ve kara savaşlarında o hasta denilen, öldü zannedilen Osmanlı gerçekten tarih yazacak. Ve Çanakkale'nin geçilmez olduğunu dost düşman herkese gösterecek. Ama tabii Osmanlı'nın hakkını yemeyelim. Diğer cephelere baktığımız zaman orada da başarılarımız var. Ama bunlar kısmi başarı olarak değerlendiriliyor tarihçiler tarafından. Ve sonuçta işte tarihler 1918'i gösterirken işte beraber savaştığımız devletlerin, örneğin işte Almanya, örneğin Bulgaristan, örneğin Avusturya, Macaristan yenilgiyi kabul ederek ve ateşkes isteyerek savaştan çekilmesiyle birlikte çaresiz kalan Osmanlı Devleti, o da ateşkes istemek zorunda kalıyor ve 30 Ekim 1918 tarihinde yine şartları son derece ağır, 25 maddeden oluşan Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanıyor. Tabii bu ateşkes ne zaman yürürlüğe girecek? Bu ateşkes 1 Kasım 1918'de yürürlüğe giriyor. Aslında 25. maddede 31 Ekim öğleden sonra yürürlüğe gireceğine dair bir madde var. Ama biz 1 Kasım 1918'e baktığımız zaman İtilaf Devletleri, Savaşın Galip Devletleri, Emperyalist Devletler Anadolu'nun işgalini başlatacaklar. İşte İngilizler, Fransızlar Suriye bölgesini, daha doğrusu Çukurova bölgemizi işgal edecekler. Hemen arkasından işte İtalyanlar Akdeniz bölgesini, biraz sonra tüm Karadeniz İngilizlerin kontrol altına geçiyor. İşte İtilaf Devletleri'nin Anadolu'ya girmesiyle birlikte işte azınlıklar, örneğin Doğu Anadolu'da Ermeniler hareketlenecek. Yine Karadeniz'de Rumlar hareketlenecek ve artık katliamlar başlayacak. Bugün dahi unutamadığımız Anadolu'nun katliamları, mezalimleri başlayacak. Tabii bu katliamları Anadolu insanı başlangıçta sessiz kalacak. Niye sessiz kalacak? Çünkü kimse kurtuluş inanmıyor. Yani İstanbul hükümeti kurtuluş inanmıyor. Padişah, ki o dönemde biliyorsunuz 1918'de 6. Mehmet Vahdettin var. 3 Temmuz 1918'de 5. Mehmet Reşat'ın ölümüyle birlikte tahta geçti. Padişah kurtuluş inanmıyor. Artık o değerli komutanların büyük çoğunluğu kurtuluş inanmıyor. Herkes işimiz bitti diyor. Fakat herkes çaresiz. Fakat biraz sonra işte katliamların, mezalimlerin başlamasıyla birlikte o her şeyini kaybeden, artık kurtuluş inancını yitiren Anadolu insanı ne yapacak? Bir şekilde artık silahlanmaya başlayacak. Çünkü Anadolu insanının göz önünde çoluğu çocuğu katlediliyor. Şimdi soruyorum dinleyicilerimize, hangi ana baba gözünün önünde çoluğunun çocuğunun katledilmesine seyirci kalabilir? Ve işte bu Anadolu insanı işte gidip silahlanacak, silahlananlar dağlara çıkacak ve dağlarda, mütareke döneminde dağlarda silahlı direniş grupları oluşmaya başlayacak. Biz o silahlı direniş gruplarına Kuvayi Milli adını vereceğiz. İşte Kuvayi Milli örgütlenmeye başlayacak ve işte biraz sonra işte Mustafa Kemal Paşa'nın Tuğgeneral, yani Milli Bağ, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu'nun 8. ünvanıyla Samsun'a çıkmakla birlikte Ulusal Bank Savaşı başlayacak. Ki o başlayan savaşın iki yönü var malumunuz. Bir örgütlenme, yani hazırlık yönü var, kongreler dönemi var. Ve ikinci yönü de işte savaşlar dönemi olacak. İşte bu birinci dönemde işte 10 Ağustos 1920 tarihinde o ağır antlaşmayı Osmanlı imzalamak zorunda kalacak. Tabii bu 1919'a geldiğimiz zaman antlaşmayı imzalamaya götüren nedenlerden bahsedecek olursak, tabii İtilaf Devletleri diğer savaşı kaybeden devletlerle biliyorsunuz 1918-19 yılları arasında bir takım barış antlaşmaları yaptılar. Önce ateşkes imzalayarak bu devletler savaştan çekilmişti. Arkasından da bu devletlerle İtilaf Devletleri masaya oturdu. Örneğin şöyle izniniz olursa dinleyicilerinizi hatırlatmak isterim. Örneğin İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında Saint-Germain, örneğin Macaristan arasında Trianon, örneğin Bulgaristan arasında Neuilly veya bir Almanya arasında Versay Antlaşması imzalandı 1919'lar evet. arasında. Ama bizim 1920 yılı olmasına rağmen hala bizim antlaşma imzalayamadılar. Peki neden imzalamıyorlar? Çünkü İtilaf Devletleri arasında bir şey var. Bir o birlik beraberlik yok. Yani o çaresizliği gören İtilaf Devletleri artık herkes hedef büyüttü. Aslında bu Anadolu'nun işgalini hem Mondros'un 7. maddesini dayanarak gerçekleştirdiği İtilaf Devletleri hem de o Birinci Dünya Savaşı içerisinde kendi aralarında imzaladıkları bir takım gizli antlaşmalar vardı. O gizli antlaşmalar çerçevesinde Anadolu'yu işgal etmeye başladılar. Ama şimdi ama hala yine İç Anadolu bölgesi var. Hala stratejik öneme sahip bazı bölgeler var. İşte orada derdine düşüyorlar. Yani benim derdine. Yani paylaşımda bir sorunlar yaşanıyor. Anlaşmazlıklar yaşanıyor. Evet. Ve dolayısıyla işte bu barış antlaşmasının imzalanması da geç bir tarihe. Yani Ağustos'un 1920'nin Ağustos'una sarkıyor. Tabii bu aslında şeyden bahsetmek gerekiyor. Tebriğ giden yol dediğimiz zaman biz aslında bu 18 Nisan'da başlayan ve 26 Nisan'a kadar devam eden İtalya Sanremo'da bir konferans var. İtilaf Devletleri'nin gerçekleştirdiği bir konferans ve orada işte bu konu gündeme geliyor ve Osmanlı Devleti'nin paylaşım esasları enine boyuna aslında bu toplantıda ele alınıyor. Fakat daha önce de bir de şey var. Bu Nisan'dan önce Ocak ayında, Ocak 1919'da yine sizler hatırlayacaksınız. Dinleyicilerimiz de pek çoğu da hatırlayacaktır. 18 Ocak 1919'da başlayan Paris Barış Konferansı var. Asıl Osmanlı Devleti'nin elinde kalan son topraklarının paylaşımını işte emperyalist devletler orada ele alıyor. Orada paylaşıma son şekli veriyorlar. Örneğin daha önce İtalya'ya İzmir, Aydın ve çevresi bırakılmıştı. Ve İtalya'dan o bölge alınıyor. Ve işte 1917'de savaşa giren Yunanistan'a bırakıldı biliyorsunuz Aydın ve İzmir ve çevresi. Ki işte bu antlaşma sonrası Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da işte İzmir'i işgal edecekler. İşte İzmir'in işgaliyle birlikte Anadolu'nun işgali tamamlanacak. Ve bir de şu durum söz konusu. İşgallere uymayacak İtilaf Devletleri. Yani ve Anadolu insanı kesildiğine gören İtilaf Devletleri kendi kafalarına göre işgal alanlarını genişletecekler. Örneğin Yunanlılar yalnız İzmir, Aydın ve çevresini ele alıp bekleyeceklerdi, ele geçirip bekleyeceklerdi. Ama Anadolu insanı tekniği karşısında Yunanlılar hedef büyütecekler. İşte Büyük Yunanistan'ı gerçekleştirmek amacıyla ve Ankara'ya ele geçirmek ve Ankara Kalesi'ne kendi bayraklarını dikmek için işte artık hızlı bir şekilde Batı Anadolu'da ilerlemeye başlayacak.
Evet, Sayın Aysal,
buyurun.
Bunlar çok önemli bilgiler. Az sonra sizinle inşallah sevrim maddelerini de konuşacağız. Az önce siz aktardınız 433 maddelik bir anlaşma metni bu sevr antlaşması. Bunları konuşacağız. Damat Ferit Paşa'nın nasıl bir rolü var onu da konuşacağız ama arzu ederseniz şimdi bir müzik arasına gidelim sizinle. Müzikten sonra bu söyleşimize devam edelim.
Tabii ki.
Teşekkürler. Thank you.
seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde yolculuğumuz devam ediyor. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal telefon attığımızda sohbetimiz devam ediyor. Sayın Aysal.
Evet.
Şimdi bir müzik arası vermiştik. Evet. Böyle kulakların pasını aldık dinleyicilerimizin. Söyleşimize devam edelim. İsterseniz şimdi Sevr Antlaşması'nın maddelerine geçelim. Önemli maddeleri var, 433 madde. Bu evet. Maddelerde neler yer alıyordu? Anlatır mısınız bize?
Tabii ki. Yalnız izniniz olursa maddelere geçmeden önce bu demin konuşmamın sonunda söylemiştim. Bu 18-26 Nisan 1920'de San Remo'da bir konferans düzenlenecek. Ve o konferansta işte bu anlaşma taslağına İtilaf Devletleri son şekli verecekler. Ve bir heyet isteyecekler San Remo'ya. Arkasından o heyet biraz sonra işte Paris'e geçecek. Paris'te bu taslağa son şekil verilecek ve taslak Tevfik Paşa'ya takdim edilecek. Ve Tevfik Paşa tabii bu taslağa ilk tepkisini çok sert gösterecek. Yani bu taslağı görür görmez o 433 maddeyi bu olduğu gibi tatbik edilirse diyor, bu bizim sonumuz olur diyor. Ama onlar tabii bunu geri adım atmıyorlar. Diyorlar ki senin görevin bunu İstanbul'a götürmen, başkentine götürmen ve orada bunu tartışman. İmzalarsınız, imzalamazsınız. Bu karar size ait. Ve uzatmayın ben ve taslak İstanbul'a gelecek ve tabii İstanbul'da pek çok tartışmayı beraberine getirecek ve biraz sonra işte Osmanlı Padişahı, 36. Osmanlı Padişahı, 6. Mehmet Vahdettin hemen hızlı bir şekilde saltanat şurasının toplanmasını emredecek ve biliyorsunuz aslında bu tür anlaşmalar parlamentoda görüşülmesi gerekiyor. Parlamentoda karar altına alınması gerekiyor ama Osmanlı parlamentosu daha önce yani 11 Nisan 1920 tarihinde padişah tarafından lağvedildi. İstanbul'un işgalinden sonra yani 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edildi ve 11 Nisan 1920 tarihinde de parlamentoyu Osmanlı padişahı lağvetti ve parlamento yok. Dolayısıyla işte saltanat şurasında ne yapacak? Bu taslağın görüşülmesi gerekecek ve tabii saltanat şurasına normalde Padişah Vahdettin'in başkanlık yapması gerekiyor ama tabii biz o Padişah Vahdettin'i biz göremiyoruz saltanat şurasında. Ki bu şura 22 Temmuz 1920'de toplanıyor ve ilk açış konuşmasını Padişah Vahdettin yapıyor ama daha sonra yerini işte Veliaht Abdülmecit Efendi ve damat Ferit Paşa'ya bırakıyor ve salondan ayrılıyor. Ve sonuçta bu taslak orada tartışılacak. Bir kişi dışında tüm saltanat şurası üyeleri taslağa evet diyecekler ve arkasından da ya oy çokluğuyla taslak saltanat şurasından geçecek ve imza için hemen işte Paris'in Sèvres kasabasına gönderilecek Ve sonuçta da kimler götürecek bu taslağı? Bu taslakta kimin imzaları olacak biraz sonra? Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis. 3 kişilik bir heyetin imzası olacak ve işte bu taslak Paris'te, imza için Paris'te, işte taslağın bazı maddelerinin iyileştirilmesi yönünde, yani değiştirilmesi yönünde girişimlerimiz var ama İtilaf Devletleri geri adım atmayacaklar ve taslak 10 Ağustos 1920 tarihinde işte 430 madde Osmanlı heyeti tarafından imzalanacak. Hemen maddelerine baktığımız zaman tabii korkunç maddeler var. Yani şunu diyorlar, yani konuşmamın başında da söyledim. Osmanlı tarihinin en kara lekesi, en ağır antlaşması diyor tarihçiler.
Değil
örneğin hemen izniniz olursa bir iki tane maddesine bakalım.
Tabii, buyurun.
Örneğin boğazlardan geçiş serbest olacak diyor. Yani boğazlardaki geçişi uluslararası bir komisyon örneğin yönetecek. Örneğin Türkiye işte imparatorluktan ayrılan topraklardaki Müslümanlar üstündeki dinsel egemenliğinden ve kaza haklarından vazgeçecekler. Çok ağır bir madde. İzmir, Ege bölgesi ve Trakya Yunanistan'a verilecek. Antalya ve Konya civarı İtalyanların nüfuz bölgesi olacak. Çukurova bölgesi, örneğin işte Malatya, Sivas, Mardin bölgesi Fransızların nüfuz alanı olacak. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulacak ve özel bir bölge oluşturulacak. Padişahın korunması için işte 700 kişilik bir güç oluşacak. Türkiye'nin sadece 35 bin kişilik ve top kullanmayan bir jandarma gücü olacak. Bunlar çok ağır maddeler. Azınlıkların hakları genişletilecek. Kapitülasyonlar ile elde edilen haklar genişletilecek. Yani daha örneğin işte Türkiye'nin hava kuvvetleri ve savaş uçakları olmayacak. Örneğin Türkiye bu antlaşmadan önceki olaylar için işte İtilaf Devletleri'nden mali taleplerde, tazminat isteklerinde bulunmayacak. Suriye, Fransa'ya, Arabistan, Irak, İngiltere'ye verilecek. İşte Türkiye hiçbir ülkeyle örneğin askeri konularda ilişki kuramayacak. Türk uyruklu kimseler yabancı ülkelerde askeri hizmetler üstlenmeyecekler. Yani böyle o maddeler gerçekten
çok ağır maddeler.
Herkesin aslında okuması gereken maddeler. Böyle devam ediyor.
Bir de yani boğazlar meselesi
telefon
var.
Attığı post işletmelerine el konuluyor. Yani kabotaj hakkımız elimizden alınıyor. Yani bizde yaşama hakkı tanımayan, bizi tarih sahnesinden tamamen silmek isteyen ama bizi sevindiren yanı ne? Tabii ki ölü doğan. Yani geçersiz olan bir antlaşma olarak tarihe geçecekse.
Evet.
Tabii bu sevrin imzalanması bir şey ifade etmiyor. Dinleyicilerimizin de ve sizlerin de çok iyi bileceği gibi. Ve sevrin yürürlüğe girebilmesi için, uluslararası bir antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun, yani meclisin onayı gerekiyor. Ama tabii ki o parlamento yok Osmanlı Devleti açısından.
Meclis ve kapalı.
Meclis kapalı ve dolayısıyla böyle bir onay alınmayacak. Yani parlamentodan geçmeyecek ve hukuken ölü doğan bir antlaşma olarak tarihte yerini alacak. Tabii bu işin garip tarafı, Anadolu'da biliyorsunuz iki hükümet var, iki devlet var. İşte bir Osmanlı Devleti ki başkenti İstanbul, bir de işte 23 Nisan 1920'de açılan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Ve o meclisin açılmasıyla kurulan yeni bir Türk Devleti var. Ve biraz sonra da işte 3 Mayıs 1920'de yeni Türk Devleti'nin hükümeti kurulacak ve çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla peki Ankara'nın tepkisi ne olacak Sevr'e? Ankara'nın tepkisi Sevr'e çok sert olacak. Ki Ankara işte bu antlaşmanın imzalanmasından yaklaşık 9 gün sonra ki Ankara aslında bu taslağın bir kopyasını istihbarat örgütleri aracılığıyla ele geçirdi. Ve inceliyor bunu. Bir hafta mecliste korkunç tartışmalar var. O meclis zabıt yerlerine baktığımız zaman biz bu tartışmaları biz görmekteyiz. Ve sonuçta da işte bu tartışmaların sonunda Ankara 19 Ağustos 1920 tarihinde çıkarttığı bir kanun var. Ve o kanunla işte bu antlaşmayı imzalayan tüm devlet adamlarını vatandaşlıktan çıkaracak ve vatan haini ilan edecek. Yani şunu söylemek istiyorum, Ankara'nın Sevr'e tepkisi çok sert olacak. Yani böyle bir şey var, boyutu var olayın. Tabii arkasından Ankara ne yapacak? Ankara tabii ki elini boş tutmayacak. Yani Ankara artık elini çok çabuk tutması gerekiyor. Çünkü bir an önce o dağınık halde bulunan Kuvayi Milliye'yi Ankara düzenli orduya dönüştürmesi gerekiyor ve savaşları başlatması gerekiyor. Ki biraz sonra işte aslında savaşlar başladı Haziran 1920'de. Yani Sevr'den önce Yunanlar işte İzmir'den sonra hızlı bir şekilde Batı Anadolu'da ilerlemeye başlıyorlar. Ve hedeflere Ankara, demin de zikrettim. Ve işte ne yapacak Ankara? Dağınık halde bulunan Kuvayi Milliye'yi oluşturdu. Ve 3 kısma ayırıyor bu birlikleri. Yani 5-6 bin kişilik bir kuvvet var elimizde. İşte bir kısmını doğuya, bir kısmını güneye, bir kısmını da batıya sevk edecek Ankara. Ve o üç birliğin başına çok değerli komutanlar var. Örneğin işte doğuda şey var, işte Kazım Karabekir var. Örneğin batıda İsmet Paşa, Ali Fuat Cebesoylar var. Şeyler güneyde Refet Beyler var. Yani ve arkasından da işte savaşlar başlayacak. Yani ulusal bağımsızlık savaşımızın Ser'den hemen sonraki günlerde silahlı eylem aşaması başlayacak. Ki işte doğuya baktığımız zaman doğuda Ermenilerle mücadelemiz var. Ve Ermenilerin geri püskürtülmesi ve biraz sonra Ermenilerin bir barış istediğini, daha doğrusu ateşkes antlaşması istediğini göreceğiz. Ve işte o ateşkesin hemen arkasından 3 Aralık 1920 tarihinde yeni Türk Devleti ilk barış antlaşmasını Ermenilerle yapacak. Ki adı Gümrü Barış Antlaşması olacak. Hemen güneye baktığımız zaman, bu doğuda aldığımız başarının hemen arkasından güneye baktığımız zaman güneyde Fransızlara karşı işte mücadelemiz söz konusu. Aslında güney cephesi savaşlarıyla batı cephesi savaşları eş zamanlı olacak hemen Sevr'in arkasından. İşte güneyde Fransızlara karşı ve batıda işte İngilizlerin desteklediği Yunanlara karşı mücadelemiz var. İşte güneyde biliyorsunuz Adana, Urfa, Antep, Maraş illerimizde aslında saatlerce anlatılacak uzun hikayeleri olan, anekdotları olan, öyle bir iki dakikaya sığdırılamayacak kadar önemli bir mücadele var. Ve işte o mücadelenin sonunda, yaklaşık 10 ay süren o kanlı mücadelenin sonunda işte Fransızlar 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması ile Yenigi'yi kabul edecekler ve Çukurova bölgemizden çekilmek zorunda kalacaklar. Batıya baktığımız zaman batıda ne var? İşte Yunan ilerlemesi söz konusu ve işte ilk savaşımız, düzenli ordunun ilk savaşı batıda 6-11 Ocak 1921 tarihinde gerçekleşecek ve bu savaş Cumhuriyet tarihlerimize birinci nönü meydan muharebesi olarak geçecek. Hemen arkasından işte 23 Mart'ta başlayan 31 Mart'a kadar devam eden, 31 Mart 1921'e kadar devam eden ikinci İnönü Meydan Muharebesi var. Hemen arkasından 7-8 Nisan, 15 Nisan 1921 tarihleri arasında Aslıhanlar, Dumlupınar Meydan Muharebeleri var. Ki üçünde de kazanacağız. Evet. Bu üç savaşta kazanacağız. Arkasından Yunanlar çok sert bir şekilde saldıracaklar. Çok ağır bir şekilde saldıracaklar ve işte 10 Temmuz'a saldıracaklar. İşte 24 Temmuz'a kadar devam eden bir dördüncü savaşımız var. Kütahya-Eskişehir Savaşları. Ve bunu, bu savaşı kaybedeceğiz. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi. Yenilgi aldığımız tek savaş. Ser sonrası Batı cephesinde yenilgi aldığımız tek savaş, Kütahya-Eskişehir Savaşları, evet, olacak. Ve arkasından da tabii ordu Sakarya'nın doğusuna çekilecek. Bu arada tabii meclis karışacak biliyorsunuz. İşte o karışıklığa Mustafa Kemal Paşa son noktayı koyacak. 5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlık Kanunu. Hemen arkasından 7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde 10 maddelik tekalifi milli emirleri yayınlanacak. Ve bu arada işte 5. Yunan taarruzu gelecek 23 Ağustos 1921 tarihinde. 23 Ağustos'ta başlayan savaş 13 Eylül 1921'e kadar 22 gün 22 gece aralıksız devam edecek. Ve o büyük zaferi de Sakarya Meydan zaferinde, Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanacağız. Arkasından Sakarya'dan sonra işte bir 11 yaklaşık 11 aylık bir hazırlığımız söz konusu olacak. Ve işte hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi taarruz sırası bizde. Ve Yunan biliyorsunuz Ankara önlerine kadar geldi. Polatlı önlerinde, yani Hayman önlerine kadar geliyor Yunan. Ve işte o Hayman önlerine kadar gelmiş bulunan, Sakarya Ovası'nda bulunan Yunan'a karşı 26 Ağustos 1922 tarihinde ilk taarruzumuzu gerçekleştireceğiz. Ve o taarruz, işte 26 Ağustos'ta başlayan taarruz 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sona erecek. Arkasından işte Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emir ve direktifleriyle 31 Ağustos'u işte 1 Eylül'e bağlayan işte o şey gece yarısı sabaha karşı işte ordular ilk hedefimiz Akdeniz'in ileri emri olacak ve işte geri çekilmekte olan Yunan'ı atlı birliklerimiz, süvari birliklerimiz takip etmeye başlayacak ve takip harekatı 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'de sona erecek.
Sayın Aysal, burada bir araya girmek istiyorum.
Tabii ki, buyurun.
İşte Yunan'ın saldırılarını görüyoruz, evet, işgal planlarını görüyoruz. İtilaf devletlerinin kışkırtmasıyla Yunan pek çok yere saldırı düzenliyor. Evet. Bunun arkasında tabii ki Sevr'i imzalatma amacı var değil mi?
Tabii ki. Sevr'i yürürlüğe koyma özellikle. Sevr bu esnada imzalandı. 10 Ağustos 1920'de imzalandı. Ama asıl Yunan saldırıları 1921'de gerçekleştiriyor. Ama bunun amacı ne? Bu saldırıların temel amacında işte Sevr'e harf harfine uymamızı istiyorlar. Yani yeni, evet, Türk Devleti'nin elini kolunu bağlamak istiyorlar. Onu tarih sahnesinde silmek istiyorlar.
ve yaptırım uygulamak istiyorlar, baskı uygulamak istiyorlar. Ama tabii ki Ankara bunu tabii ki itilaf devletleri bu baskıyı tabii ki gerçekleştiremeyecekler ve karşısında Ankara hükümetini ve Mustafa Kemal Paşa'yı bulacaklar ve sonuçta da tabii ki sonları hüsranla bitecek. Tabii arkasından 1922'de işte Mudanya Ateşkes Antlaşması var. Yani Mudanya 11 Ekim 1922'de imzalanacak. Yani Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın ateşkesi Mudanya olacak ve tabii ki Mudanya'nın barışı da işte 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan, bugün de geçerli olan Lozan Barış Antlaşması olacak. Hemen şunu paylaşmak isterim. Genelde karıştırılır. Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkesi Mondros Ateşkes Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı'nın barışı işte 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Ser Barış Antlaşması, Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın ateşkesi 11 Ekim 1922 Mudanya, Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın barış antlaşması ise işte 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması olacak.
Evet. Sayın Aysal, süremizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Ben şunu da merak ediyorum. Sevri imzalayanlar nasıl bir akıbete uğradı?
Şimdi tabii Sevr'e çok baskılar var aslında, pek çok anekdot var. Yani örneğin kimi diyor ki mesela imzada işte Vahdettin'in imzası olduğu söylenir ama bu örneğin Sevr'in son hali biliyorsunuz önce Saltanat Şurası'nda kabul edildi. İşte imzaya gitti. Orada şey yok aslında. Vahdettin'in Saltanat Şurası'nın imzası yok. Yani Vahdettin yerine konuşmamda herhalde söyledim. Abdülmecit Efendi, Veliaht Abdülmecit Efendi'nin ve damat Sevit Paşa'nın imzası var. Ve tabii ki Saltanat Şurası üyelerinin imzası var. Ama tabii o şeyde onay aşamasında, çünkü Sevr onay almadığı için zaten yürürlüğe girmiyor. Ve tabii bunların sonuçlarına baktığımız zaman, akıbetine baktığımız zaman ki işte bunları aslında korkunç şeyler bekliyor. Yani ağır yaptırımlar bekliyor. Örneğin yine söyledim konuşmamın bir bölümünde. İşte Ankara korkunç tepki verecek. Yani Ankara başta işte damat Ferit olmak üzere diğer tüm o işte Hadi Paşalar, işte Sevr'i imzalayan diğer örneğin işte Reşat Halis olsun ve Rıza Tevfik olsun, bunları artık şey vatan haini ilan edecek. Yani ve gıyabında yargılayacak, divanı harplerde yargılanacaklar bunlar ve aynı zamanda istiklal mahkemelerinde gıyaben yargılanacaklar ve ölüme mahkum edilecekler. Ki bunlar zaten 1923'ten sonra biz 23 sonrasına baktığımız zaman bu yargılananlar, vatandaşlıktan çıkaranların biz aşağı yukarı tamamının 150'likler listesine alındığını ve vatandaşlıktan çıkarıldığını ve yurt dışına sürgüne gönderildiğini biliyoruz. Ama sonraki süreçte işte 30'lu yıllardan sonra meydana gelen bir takım aflarla bunlar affedilecekler. Bu yaptıkları suçlardan büyük çoğunluğu affedilecekler ama bir kısmı gelecek, bir kısmı tabii ki yurda giriş yapmayacaklar ve işte evet. Avrupa'nın değişik ülkelerinde hayatlarını idame ettirecek.
Peki. Çok teşekkür ederiz. Bu arada milli mücadeleyi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da tekrar rahmetle anıyoruz.
Sağ olun.
Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal bizlerleydi. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Yaşayan Türküler.
Yıllardan beri çalınan, söylenen ve zevkle dinlenen, halkımıza mal olmuş, Ürgüp'ümüzün sembolü diyebileceğimiz Cemal'ın türküsü, annem Şerife'yi, babam Hayrullah'ı ve ve benim ailemi ilgilendirmektedir. Annem Şerife 90 yılı aşkın yaşadıktan sonra 30 Kasım 1993 yılında vefat etti. Ancak 14-15 yaşından bu tarafa, yani genç yaşında evlenip birkaç yıl mutlu bir hayat yaşamıştır. Sonra bu hain tertibe uğrayan sevgili kocası Cemal'i kaybederek bir oğluyla çocuk yaşta dul kalmıştır. O günün zor hayat şartları altında olayın derin etkisinde kalmıştır. Cemal'ım türküsü bir ağıttır. Ölen kocasına annem Şerife'nin bir ağıdı. Anadolu'da onarılması zor acılara uğrayan genç ve yaşlı kadınlar kaybettikleri sevgililerinin başında ağlar, şayet ölen gençse ağıtlar daha bir yakıcıdır. Bunun adına ağıt yakmak denir. Belki de ağıdı yakan olayın etkisiyle nasıl bir türkü yaktığının farkında bile değildir. Ağıt, şayet orada bulunanları derinden etkilemişse, bazı zeki kadınlar ve kızlar onu bir teyip kıvraklığıyla kafalarına nakşederler ve söyleneni kuşaktan kuşağa taşırlar. Annem Şerife'nin ağıtı da böylece günümüze gelmiştir. Şen olasın ürgüp dumanın gitmez. Kır atım acemi konağı tutmaz. Oğlum pek küçük yerimi tutmaz. Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım. Alkanların içinde kaldın Cemal'ım. Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler. Kır atımın gidişinden bilmişler. Beni öldürmeye karar vermişler. Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım. Alkanların içinde kaldın Cemal'ım. Bir ağa oğlu, varlıklı ve hatırlı bir ailenin erkek güzeli oğlu Cemal'ın öldürülmesi, ailenin yaşadığı dere köyleri hemen tümüyle üzmüştür. Çünkü Ürgüp'ün Karlık köyünde yaşayan köklü ailenin akraba ve efradı çoktur. Kalabalık bir taraftarı ve seveni vardır. Ağıt kendi başına yıllarca dilden dile söylenip durmuştur. Refik Başaran, babamın hem yarini hem de arkadaşıdır. Ne zaman ki babam işi şakaya dökerek, "Refik, herkese bir türkü yaktın ama bana bir şey söylemedin" diye takılır. Mesleği gereği olayları, ağıtları, deyiş ve türküleri araştıran Refik Başaran'ın bu ağıdı ilk önce saza, sonra da plağa aktarması sonucu ağıt ölümsüzleşmiştir. Bu türkü ilk önce aile tarafından pek ciddiye alınmamış. Usta Başaran'ın namelere bir sihir ve hava vermesiyle popülerite kazanmış ve hemen herkes tarafından düğünde, dernekte her vesileyle söylenmeye başlanmıştır. Bir müddet dul kalan, sonra da türküde adı geçen babam Hayrullah'la ikinci evliliğini yapan ve onunla çoluk çocuğa kavuşan annem Şerife'nin bu türküyü duyması, dinlemesi, sonra da üzülmemesi mümkün değildi. O günlerde biz çocuksu duygularla türkünün çalındığını duyunca pek umursamaz, ancak annemin gözünden süzülen yaşlara bakmadan da edemezdik. Tabii bir evde ağıtların sürekli olması çocukları nasıl etkiler, onlarda ne gibi sıkıntılar yaratır, bunu anlamak zor değildir. Öldürülen Cemal, babamın amcasıdır. Onun öldürülmesi annem kadar babamı da üzmüştür. Ölen ölmüştür. Yapılacak bir şey yoktur. Bu türkü Refik Başaran yahut başkaları tarafından söylendiği vakit tüm aile bir burukluğun içine düşerdik. Annem aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Cemal'i derinden sevdiğini, onu asla unutamadığını ve unutmayacağını söylerdi. Babam Hayrullah da annem Şerife'nin Cemal'e duyduğu derin bağlılığı anlayışla karşılamıştır. Öyle ki oğullarından üçüncüsüne, yani benim küçük kardeşime, Cemal'in anısına yine babam tarafından Cemal adı konmuştur. Sadece duyuma dayanan, olur olmaz hikayeler anlatılan, zemin ve zaman düşünülmeden aileyi iğneleyici tarzdan çalınan ve söylenen türkünün doğal olarak annemin duygularına bağlı olarak bizleri de üzdüğü olmuştur. Annem Şerife iki acıyı birlikte yaşamıştır. Cemal vurulmuştur. Hemen akabinde Cemal'den kalan oğlu Mustafa birkaç yıl bile geçmeden hasat zamanı dağ tarlalarının birinde at tepmesi sonucu ölmüştür. Mutlu olduğunu zannettiği bir zamanda unutmaya çalıştığı acılar bir türküyle tazelenmiştir. Aile geçmiş yıllarda bu türkünün söylenip çalınmaması için nelerin yapılması gerektiğini araştırmıştır. Ama gerek TRT, gerekse bazı araştırıcılar tarafından hikayenin gerçek tarafları ortaya konulup, yazılıp, duyuruldukça aileyi incitici, kulaktan dolma hikayeler sona ermiştir. Türkü gerçek anlamında halka mal olup folklorik değer kazanmıştır. Ben ve ailem bu türkünün içinde yaşayıp bugünlere gelmiş bulunuyoruz. Ailenin büyükleri artık terk-i hayat ettiler. Anadolu türküsüz edemez. Bunu biliyoruz. Anadolu folklorunun içinde biraz da Ürgüp olduğundan bu türkü farklı bir coşkuyla çalınıp söylenmektedir. Ortada bizleri incitecek hiçbir şey yoktur. En başta türküye konu olan Cemal, babam Hayrullah, annem Şerife anıtsal bir ölümsüzlüğe kavuşmuşlardır. Ölenler bazen çabuk unutulur. Bu türküyle onları yalnız biz değil, gelecek kuşaklar da sonsuza kadar anmış olacaklar.
dumanın gitmez. Şer ola sevgim, dumanın gitmez. Kıratım acemi konar tutmaz. Kıratım acemi konar tutmaz. Oğlum da pek küçük, yerimi tutmaz. Oğlum da pek küçük, yerimi tutmaz. Cemalim, cemalim, algın cemalim. Alganların içinde kaldın cemalim. Cemalim, cemalim, algın cemalim. Alganların içinde kaldın cemalim. Çıktığımı görmüşler. Kıratımın gidişinden bilmişler. Kıratımın gidişinden bilmişler. Beni öldürmeye karar vermişler. Beni öldürmeye kabul etmişler. Cemalim, cemalim, algın cemalim. Alganların içinde kaldın cemalim. Cemalim, cemalim, algın cemalim. Alganların içinde kaldın cemalim.
Yaşayan Türküler.
Sevgili dinleyicilerimiz, zaman su misali akıp gidiyor, tutamıyoruz. Bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Araroğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.